Ayrım 56.
Jüri üyeleri, ölümle karşı karşıya geldiğim şu anda, herkesin benden nefret edeceğini sanarak buna aldırış etmeyeceğime inanıyordum. İşte bunun içindir ki şimdi söz söylemek ihtiyacını duyuyorum. Baylar, ben sizin sınıfınıza mensup olmak onuruna erişmiş değilim. Sizin karşınızda duran bu adam, kötü talihine karşı isyan etmiş bir köylüdür. Julien sesine güç vererek, ''Sizden hiçbir lütuf istemiyorum.'' diye devam etti. ''Hiçbir umuda kapılmıyorum. Ölümün benim için kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Haklı bir ölüm olacaktır. Her türlü saygıya, en büyük sevgilere layık olan bir kadının canına kıymak istedim. Madame de Renal bana analık etmişti. İşlediğim suç korkunç bir şeydir, hem de tasarlayarak yaptım. Demek ölümü hak etmiş bulunuyorum baylar. Ama şimdi karşılarında bulunduğum kişiler, suçum bu kadar büyük olmasa da yine yaşımın acımayı gerektirdiğine bakmaz beni cezalandırırlardı. Aşağı bir sınıfın çocukları olup fakirliğin ne demek olduğunu az çok bilmelerine rağmen yine iyi bir eğitim görmek mutluluğuna ererek yüksek toplum hayatına, zenginlerin överek bu adı verdikleri aleme girebilen gençleri benim varlığımda cezalandırmak, cüretlerini kırmak isterlerdi. İşte benim suçum baylar. Burada benim hakkımda karar verecek kimseler benim sınıfımdan olmadığı için göreceğim ceza elbette daha ağır olacaktır. Bakıyorum da jüri üyeleri arasında zenginleşmiş tek bir köylü yok. Yalnız benim gösterdiğim cürete fena halde içerleyen kalantorlar var. Julien hep bu ton üzerinden 20 dakika söz söyledi. İçindekileri döktü. Soylulara yaranmak isteyen savcı yerinde duramıyordu. Fakat Julien sözlerine kuru bir fikir tartışması havası vermiş olmasına rağmen bütün kadınlar hüngür hüngür ağlıyorlardı. Madame Derville'in bile mendili gözlerindeydi. Julien sözünü bitirirken suçunu tasarlayarak işlediğinden, pişman olmadığından, daha mutlu günlerde Madame de Renal'e karşı beslediği saygıdan, bir evlat gibi duyduğu sonsuz sevgiden bir kez daha bahsetti. Madame Derville bir çığlık kopararak bayıldı. Jüri üyeleri odalarına çekilirken saat biri vuruyordu. Hiçbir kadın yerinden kımıldamamıştı. Birçok kişinin gözleri yaşla doluydu. Önce ateşli ateşli konuşmalar oldu. Fakat jüri üyeleri dönmekte bir hayli geciktikleri için yavaş yavaş ortalığı bir sessizlik kapladı. Çok hazin bir andı. Işıkların gücü azalmıştı. Çok yorgun bir halde olan Julien, yanında birkaç kişinin bu gecikmenin hayra yorulup yorulamayacağını tartıştıklarını duydu. Herkesin kendinden yana olduğunu, kurtulması için dua ettiğini görüp sevindi. Jüri üyeleri daha dönmemiş fakat hala hiçbir kadın yerinden kalkmamıştı. Saat 2'yi çalarken bir telaş oldu. Jüri üyelerinin bulunduğu odanın küçük kapısı açıldı. Monsieur le Baron de Valeno ağır ağır gösterişli adımlarla ilerledi. Arkasından diğer üyeler de geliyorlardı. Baron de Valeno öksürdü. Jüri üyelerinin ellerini vicdanlarına koyup düşündükten sonra Julien Sorel'in cinayet işlemiş ve suçu tasarlayarak işlemiş olduğuna oy birliğiyle karar verdiklerini bildirdi. Julien'in bu itirafı ölüm cezasını istemesi demekti. Nitekim biraz sonra da ölüm cezası kararı okundu. Julien saatine bakarak Monsieur Le Lavat'ı hatırladı, saat 2'yi çeyrek geçiyordu. İçinden bugün günlerden cuma dedi. Evet ama beni ölüm cezasına çarptıran Valeno için bu mutlu bir gün. Ben sıkı bir nezaret altındayım. Bunun için Mathilde beni Monsieur de Lavat'ın karısı gibi kurtaramaz. Demek 3 güne kadar o büyük belkinin cevabını alacağım. O anda bir çığlık duydu ve sanki ahiretten geliyormuş gibi yine bu fani dünya ile ilgilendi. Etrafındaki kadınlar hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Herkesin dört köşe gotik bir sütunun ta yukarısındaki küçük gizli hücreye baktığını gördü. Mathilde'in oraya saklanmış olduğunu sonradan öğrendi. Bu çığlık bir daha işitilmediğinden herkes yine jandarmaların ortasında halkın arasından geçmeye çalışan Julien'e bakmaya başladı. Julien içinden ''Şu Valeno Yezid'ini güldürmeli, sevindirecek bir şey yapmalıyım.'' dedi. Jürinin ölüm cezasını verdiren kanaatini bildirirken ne kadar sinsi ve pısırık bir hali vardı. Oysa şu zavallı ağır ceza başkanı, yıllardan beri yargıçlık ettiği halde kararı okurken gözleri doldu. Eski rekabetin, Madame de Renal'e kendimizi sevdirmek işindeki rekabetin bu şekilde acısını çıkarmak kim bilir Valeno'yu ne kadar çok sevindirmiştir. Artık olan oldu. Madame de Renal'i son bir kez görüp vedalaşmaya imkan yok. Görebilseydim, ona yaptığım işten pişman olduğumu söyleyebilseydim, ne kadar mutlu ölürdüm. Yalnız şu sözleri söylemek isterdim. Bana verilen bu ceza haklıdır. 42. Bölüm. Julien'i tekrar hapishaneye getirince ölüm cezasına mahkum olanlara özgü bir odaya soktular. Her zaman en küçük şeylerin bile farkına vardığı halde bu kez kendisini kuleye çıkarmadıklarına dikkat bile etmedi. Ölmeden önce bir kez daha Madame de Renal'i görebilir, bu mutluluğa ererse ona neler söyleyeceğini düşünüyordu. Kadın elbette onu susturmak isteyecekti. Öyleyse Julien'in daha ilk sözde bütün pişmanlığını, vicdan azabını belirtmesi gerekti. İçinden, böyle bir hareketten sonra onu yalnız kendisini sevdiğime nasıl inandırabilirim? Öyle ya onu ya yükselmeme engel oluyor diye bir tutku sonucu ya da Matilde olan aşkımdan öldürmek istedim, bunu inkar edemem ya. Yatağa girince çarşafların kaba bir bezden olduğunu gördü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Kendi kendine ya dedi. Demek nihayet beni ölüme mahkum olanlara ait zindana attılar ha? Doğru. Kont Altamira bana Danton'un idam edilmeden bir gün önce o kalın sesiyle, tuhaf şey, şu giyotinle kafasını kesmek fiili bütün zamanlarda tasrif edilmiyor. Benim kafamı giyotinle kesecekler denir ama, örneğin benim kafamı giyotinle kestiler denemez. Julien neden denmesin diye düşünmeye devam etti. Ya öldükten sonra ikinci bir hayat varsa? Ama karşıma Hristiyanların tanrısı çıkacak olursa vay halime. Çünkü bu tanrı despotun biridir. Despot olduğu için de hep öce almak peşinde. İncil'i hep ağır cezalarla dolu. Zaten onu hiç sevmedim. Hatta onu başkalarının da yürekten sevdiğine hiçbir zaman inanmadım. Onda insaf namına bir şey yok. Burada Julien İncil'den birçok parçalar hatırladı. Evet, beni korkunç bir biçimde cezalandıracaktır. İyi ama ya karşıma Fenelon'un tanrısı çıkarsa? Bana belki de sen çok sevdiğin için günahların da bu oranda bağışlanacak diyecektir. Ben gerçekten çok mu sevdim acaba? Ah, ben Madame de Renal'i sevdim fakat şu yaptığım iş korkunç bir şey. Her işimde olduğu gibi bu işte de basit, alçak gönüllü yaşantıyı bırakıp parlak şeyler peşinde koştum. Fakat ne umutlara ne hayallere kapıldım. Bir savaş çıksaydı süvari alayı komutanı olurdum. Barış zamanında elçilik katibi, sonra elçi. Öyle ya çok geçmeden işleri kavrayacaktım. Hem kavramasam bile, aptalın biri olsam bile, Marquis de Lamolle'ün damadı olmak yetmez miydi? Benim bütün budalalıklarımı hoş görürlerdi ya da bunları birer nitelik sayarlardı. Değeri büyük, Viyana'da yahut Londra'da mükemmel bir hayat süren bir adam olurdum. Ama evdeki pazar çarşıya uymadı Mösyö, 3 gün sonra kellenizi cellada teslim edeceksiniz. Julien zihninde birdenbire beliren bu düşünceye kahkahayla güldü. Gerçekte insanın varlığında iki yaratık yaşıyor demektir diye düşündü. Deminki alaylı sözleri kim söyledi? İçinde kendisine itiraz eden o ikinci varlığa, evet dostum dedi, 3 gün sonra kafam kesilecek. Monsieur de Cholin, Rahip Maslon'la ortaklaşa bir pencere kiralayıp benim kafamın nasıl kesildiğini seyredecekler. Bakalım pencerenin kiralanması için de bu iki zattan hangisi üstün çıkacak? Rutron'un Venceslas adlı trajedisinden şu parça aklına geldi. Ladislas, ruhum hazır. Kral Ladislas'ın babası. Daracı da hazır. Başını cellada teslim et. Julien ne güzel cevap diye düşünerek uyuyakaldı. Sabahleyin iki kolun vücuduna sıkı sıkı sarıldığını hissederek uyandı. Gözlerini açarak şaşkın şaşkın, ne o, bu kadar çabuk mu dedi. Kendisini cellatların kolları arasında sanıyordu. Gelenin Matilde olduğunu anlayınca içinden, Çok şükür ki ne demek istediğimi anlamadı dedi. Bu düşünce ona soğukkanlılığını iade etti. Matilde sanki 6 ay süren bir hastalıktan kalkmış gibi bitkin, tanınmayacak bir haldeydi. Ellerini acıtırcasına ovuşturarak o Friller denen alçak herif beni atlattı diyor, öfkesinden bir türlü ağlayamıyordu. Julien dün mahkemede konuşurken ne güzeldim değil mi diye cevap verdi. Ömrümde ilk kez olarak hazırlanmadan konuştum. Bunun ilk ve son kez olmasından da korkulabilir. O anda Julien, Matilde'in ruhuyla usta bir piyanistin tuşlara dokunuşu gibi soğukkanlılıkla oynuyordu. Gerçi ben tanınmış soylu bir aileden değilim diye devam etti. Fakat Matilde'in o yüksek ruhu, sevdiği adamı da kendi düzeyine yükseltti. Boniface de Lamolle'ün kendisini ölüme mahkum eden yargıçlar karşısında benden daha metin davrandığını sanır mısınız? Matilde o gün herhangi bir evin 5. katında oturan fakir bir işçi kız gibi gösterişsiz, yapmacıksız bir şefkat duygusuyla hareket ediyordu. Fakat sevgilisinin ağzından bundan daha sade, bundan daha alçak gönüllü sözler çıkmadı. Julien ona farkında olmadan vaktiyle onun yüzünden birçok defalar çekmiş olduğu acıların aynını tattırıyordu. İçinden Nil'in kaynakları bile yoktur diyordu. Irmakların kralını alelade bir dere halinde görmek bir insana nasip olmamıştır. İşte bunun için hiç kimse Julien'in de zaafa kapıldığını görmeyecektir. Çünkü her şeyden önce zayıf karakterli bir insan değildir de ondan. Ama kalbim çabuk yumuşar. En önemsiz bir söz bile yürekten bir sesle söylenecek olursa benim sesimde bir heyecan yaratır ve hatta gözlerimden yaşlar akıtabilir. Kaç kez bu yüzden kalpsiz bir takım insanlar beni bu kusurumdan dolayı hor görmediler mi? Onlar benim yalvardığımı sanıyorlardı herhalde. İşte buna asla izin vermemeli. Danton'un dar ağacına çıkarken karısını hatırlayarak heyecana kapıldığını söylerler. Fakat Danton, cılız insanlardan meydana gelen bir ulusa güç vermiş, düşmanın Paris'e kadar gelmesine engel olmuş bir adamdı. Benim neler yapabilecek bir adam olduğumu ise ancak ben bilirim. Başkalarının gözünde ise, olsa olsa bir belki olurum işte o kadar. Şu anda zindanda yanımda Matilde olacağı yerde Madame de Renal olsaydı, acaba yine kendime hakim olabilecek miydim? Umutsuzluğumun ve pişmanlığımın son dereceyi bulması, Valenolarla memleket eşrafının gözünde ölüm korkusu, o alçakça korku oluverirdi. Paraları olduğu için hiçbir şeye imrenmek, heves etmek tehlikesine düşmeyen o adamlar, istedikleri kadar böbürlensinler, gerçekte ne zayıf yaratıklardır. Yani beni ölüm cezasına çarptıran Monsieur de Moirot ile Monsieur de Cholin, ne olacak kerestecinin oğlu derler. Bilgili, çalışkan bir adam olabilir ama cesaret, cesaret denilen şey öğrenmekle elde edilmez ki. Hatta şimdi ağlayan, daha doğrusu ağlamayan şu Matilde bile. Matilde baktı, gözleri kıpkırmızıydı. Onu kolları arasında sıktı. Gerçekten bir acı görmesi zihninde yaptığı mukayeseyi unutturmuştu. İçinden belki de sabaha kadar ağlamıştır dedi. Ama ileride bir gün bunu hatırlayınca kim bilir ne kadar utanacaktır. Daha bir çocukken bir soysuzun alçakça düşüncelerine kapılarak yolunu şaşırdığını anlayacaktır. De Croisenois onunla her şeye rağmen evlenecek kadar zayıf karakterli bir adamdır. Bana kalırsa böyle hareket etmekle fena etmez. Matilde onu adam eder. Du droit qu'un esprit ferme et vaste en se dessine. Assure l'esprit grossier de vulgaire humain. Dipnot, geniş tasarılar sahibi metin bir ruhun şu bayağı insanların kaba düşünceleri üzerine sahip olduğu hakka dayanarak. İşte bu fena değil, hoş bir şey. Ölüme mahkum olalı beri hayatımda öğrenemediğim bütün mısralar aklıma geliyor. Bu da bir çöküntü belirtisi olsa gerek. Matilde ona bitkin bir sesle, İçerideki odada sizi bekliyor deyip duruyordu. Nihayet Julien bu sözlere dikkat etti. Sesi ne kadar da ölgün diye düşündü. Ama ne de olsa hep o azametli ton var. Herhalde kızmamam için böyle yavaş yavaş konuşuyor. İçeride bekleyen de kim diye sordu. Temyiz dilekçesini imzalatmak isteyen avukatınız. İstemiyorum, gelmesin. Matilt gözleri ateş püskürerek yerinden kalktı ve ''Nasıl olur?'' dedi. ''Nasıl olur da istemezsiniz?'' ''Neden istemiyormuşsunuz bakalım? Söyleyiniz, rica ederim.'' ''Çünkü şu anda kendimde düşmanlarıma gülünç olmadan ölmek için gereken cesareti buluyorum da ondan. Bu rutubetli zindanda 2 ay temyizin kararını bekledikten sonra ölümü aynı cesaretle karşılayabileceğimi kim temin edebilir? Bu üzücü bekleyiş günlerinde daha şimdiden rahiple, babamla falan bir takım can sıkıcı görüşmeler olduğunu görür gibi oluyorum. Dünyada bundan daha müthiş bir şey olamaz benim için.'' Ölüp de kurtulayım bari, olsun bitsin. Bu hiç beklenmedik engel Matilde'nin yaratılışındaki bütün azameti tekrar uyandırdı. Besançon zindanının kapıları açılmadan önce erkenden gidip rahip Friller'i görmek istemiş ama başarılı olamamıştı. Bütün öfkesini Julien'den çıkarmak istedi. Onu taparcasına seviyordu ama bir çeyrek saat onun huyu hakkında, onu sevmekten duyduğu pişmanlık hakkında söylendi durdu. Julien bunları dinlerken vaktiyle La Mole konağındaki kütüphanede başına en ağır hakaretleri yağdıran kibirli kızın yine karşısına çıktığını sandı. Ona ''Tanrı seni ailenin onurunu yükseltmen için erkek yaratmalıymış.'' dedi. İçinden ''Ama bana gelince'' dedi. ''Bu iğrenç yerde daha 2 ay kalmak budalalığını göstermeyeceğim, ne yapalım?'' Soylular Partisi zorbalarının uyduracağı türlü türlü alçakça itiraflarla uğraş ve yetmiyormuş gibi bir de bu çılgın kızın azarlayıcı sözlerini dinle. Bu bana gelmez. Ne yapalım? Öbür gün sabahleyin soğukkanlı bir biçimde gayet usta olarak tanınmış biriyle düello edeceğim. İçindeki ikinci adam iblisçe sözler söyleyerek hem de ne usta bir hasım dedi. Şimdiye kadar bir defacık olsun karşısındakini sağlam bırakmamıştır. Anladık canım, ne yapalım, daha iyi ya. Matilde'nin çenesi açılmıştı, hala sürekli olarak konuşuyordu. Julien kendi kendine, hayır hayır dedi, avukat filan istemem, gelmesin. Bu kararı verdikten sonra hayale daldı. Postacı geçerken gazeteyi her zamanki gibi saat 6'da bırakır, saat 8'de Monsieur de Renal okuyup bitirdikten sonra Eliza ayaklarının ucuna basarak gelip gazeteyi onun yatağının ucuna koyar. O biraz sonra uyanır, okurken birdenbire fenalaşır, o güzel elleri titrer. Saat 10'u 5 geçe Julien Sorel cezasını bulmuştu. Bu kelimelere varıncaya kadar okuyacak demek. Gözlerinden sıcak sıcak yaşlar akarak ağlayacak. Ben onu bilirim. Onu boş yere öldürmek istemedim çünkü o her şeyi unutacaktır. Benim arkamdan beni yürekten anacak biricik insan yine o öldürmek istediğim insan olacaktır. Julien işte bu bir çelişki diye düşündü. Matilde'nin kendisini kandırmak için çalıştığı bir çeyrek saat boyunca hep Madame de Renal'i düşündü. Gerçi bu düşünceden kendini kurtarmak istiyor, hatta Matilde'nin sözlerine cevap veriyordu. Fakat aklı hep veri yerdeki yatak odasındaydı. Turuncu renkteki camfesten işlemeli karyola örtüsü üzerinde gazet de Besançon'u görür gibi oluyordu. O kar gibi elin gazeteyi sinirli sinirli buruşturduğunu, kadının ağladığını görüyordu sanki. Evet, o sevimli yüzde akan gözyaşlarının her damlası kuruyordu. Mademoiselle de La Mole, Julien'i bir türlü kandıramadığını görünce avukatı içeriye aldı. Çok şükür ki bu avukat 1796 İtalya Savaşı'nda yüzbaşı olarak bulunmuş ve orada Manuel'le arkadaşlık etmiş bir adamdı. Adet yerini bulsun diye o da mahkumu fikrinden caydırmaya çalıştı. Avukata saygı göstermek isteyen Julien bu kararı vermesinin nedenlerini birer birer anlattı. Avukat Felix Vano nihayet, ''Evet dedi, bu düşünce de yanlış değil. Ama 3 gün içinde davanızı temyiz etme hakkınız vardır. Her gün gelip size sormam da benim görevim. 2 aya kadar bu hapishanenin altında bir volkan patlasa ancak o zaman kurtulursunuz.'' Sonra Julien'e bakarak ''Hastalıktan da ölebilirsiniz.'' diye ilave etti. Julien avukatın elini sıkarak ''Teşekkür ederim.'' dedi. ''Mert bir insanmışsınız, bunu da düşüneceğim.'' Nihayet Matilde avukatla birlikte zindandan çıkınca Julien'in avukata karşı kalbinde duyduğu dostluk Matilde'e karşı beslediği sevgiden daha fazlaydı. 43. Bölüm. Bir saat sonra derin bir uykuya dalmış uyurken elinin üzerinde sıcak gözyaşlarının aktığını hissederek uyandı. Yarı uykuda, yarı uyanık bir halde kendi kendine, "Yine mi Matilde geldi?" diye söylendi. Aklına sokmuş, ille de beni kararımdan caydırmak için yumuşatmaya çalışıyor. Böyle acıklı bir sahneyle karşılaşmak düşüncesi hayli canını sıktı, gözlerini açmadı bile. Belfegor'un karısından nasıl kaçtığını anlatan mısralarını hatırladı. Bir iç çekme duydu. Gözlerini açtı, yanında duran kadın Madame de Renal'di. Julien hemen onun ayaklarına kapanarak, "Demek ölmeden seni bir kez daha görebildim," dedi. "Yoksa düş mü görüyorum?" Fakat derhal kendine gelerek, "Affedersiniz madam," diye ilave etti. "Ben sizin gözünüzde bir katilim." "Monsieur, ben size davanızı temiz ettirmek için ricaya geldim. Bunu yapmak istemediğinizi biliyorum." Boğulacakmış gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyor, söz söyleyemiyordu. "Ne olur beni affedin." Madame de Renal ayağa kalkıp onun kolları arasına atılarak, "Seni affetmemi istiyorsan," dedi, "derhal vakit kaybetmeden davanı temiz edersin." Julien onu durmadan öpüyordu. "Bu iki ay içinde beni her gün görmeye gelecek misiniz?" "Yemin ederim ki geleceğim her gün. Yeter ki kocam bana engel olmaya kalkışmasın." Julien, "Peki öyleyse, temyiz dilekçesini imzalıyorum," diye bağırdı. "Aman tanrım, nasıl olur? Demek beni affettin ha? Bu mümkün mü?" Madame de Renal'i kolları arasında sıktı, deli gibiydi. Kadın hafifçe bağırdı, sonra Julien'e, "Bir şey değil," dedi, "biraz canımı acıttın." Julien hüngür hüngür ağlayarak, "Omuzunu değil mi?" dedi. Biraz uzaklaştı ve kadının elini alarak öpmeye başladı. Sonra yine, "Seni son kez olarak Verrières'de, odanda gördüğüm zaman hiç bu akla gelir miydi?" "Ya benim Monsieur de la Mole o alçakça mektubu yazacağım kimin aklına gelirdi?" "Bil ki ben seni daima sevdim ve senden başka hiç kimseyi sevmedim." Şimdi Madame de Renal'in kalbi de sevinçle dolmuştu. Doğru.